Ayrım 32 sayfa 346. Lazarus, Lars Kepler. Sabrina'nın belki de içindeki kötü his yüzündendi ama bu tür bir görev aldığında kendi yalnızlığından etkileniyordu hep. Aslında çok utangaç biriydi. Ablası onu online randevu uygulamalarını kullanmaya, ikna etmeye çalışıyordu. Kimse yalnız kalmak istemezdi. Ama Sabrina aynı zamanda buna ihtiyacı olduğunu da hissediyordu. Sebebini açıklayamıyordu. Sosyalleşmek ona genelde yorucu geliyordu. Komşusunun onu yemeğe davet ettiği zamanki gibi. Noel süslemeleri için annesine yardım etmesi gerektiğini bahane edip çok tuhaf görünmeden işin içinden sıyrılmayı başarmıştı. Komşusuyla bu konuşma onu haftalardır öyle rahatsız ediyordu ki artık merdiven boşluğuna çıkmaya bile cesaret edemiyordu. Belki utangaçlığının işiyle de ilgisi vardı. Belki çalışmadığı zamanlarda da yalnız kalmaya, hiç kimse için endişelenmeden kendi yatağında uyumaya ihtiyacı vardı. Annesi yardım hizmeti veren bir daireye taşınmış olmasına rağmen çok zamanını alıyordu. Merkezi yemekhanenin yemeklerine erişimi olan bir dairesi ve aktiviteler için ortak bir alanı vardı. Annesi New Age akımından her zaman biraz etkilenmişti. Bu onu mutlu ediyor, yaşamını canlandırıyordu. Ama yeni evine taşındığından beri bir grup spiritüalistle ilişki kurmuştu. Sabrina bu konudaki hislerinden pek emin değildi. Annesi ona ölmüş babasıyla iletişim kurduğunu ve onun çok kızgın olduğunu söylemişti. Dediğine göre babası herkese bağırıp çağırıyor, ona sürtük ve fahişe diyordu. Sabrina'nın büyük gümüş haçı da ona büyük babasından miras kalmıştı. Aslında Hristiyan bile değildi ama bir tür koruyucu tılsım olarak onu sürekli takıyordu. Sabrina annesine spiritüalistlerin medyumunun kim olduğunu sormaya çalışmıştı. Ama annesi ona sadece orada yaşayanlardan biri olduğunu söylemekle yetinmişti. Medyumlar genellikle destek ve teselli verirdi. Oysa bu daha çok manipülasyona, kişisel saldırıya benziyordu. Babasının ona kızgın olduğuna inandırıldığı için Sabrina annesi için üzülüyordu. Bu çok üzücüydü. Annesinin dediğine göre 3 hafta önce büyük babası ona kendini asmasını söylemişti. İşte o zaman Sabrina bu kadarının fazla olduğuna karar vermişti. Medyumu ve evin yöneticilerini ihbar etmekle tehdit etmiş, annesine ise bu spiritüalistle görüşmeyi kesmediği sürece ziyaretine gelmeyeceğini söylemişti. Yine de geçen pazar tekrar gitmişti. Annesi omuzlarına kadar inen sıkı, açık kahverengi bukleli yeni bir peruk takmıştı. Eski saçlarına hiç benzemiyordu. Annesi ona ikindi çay ikram etmiş, 3 katlı bir kek standı çıkarmıştı. Sabrina'nın küçüklüğünden kalma eski fotoğraf albümüne bakmışlar, sonra geçmişe, anne babasının düğününe, sonra da annesinin okul mezuniyetine kadar gitmişlerdi. Büyük babasının siyah beyaz fotoğrafına geldiklerinde annesi daha fazla bakmak istememişti. Hiçbir şey söylemeden albüme sarılmıştı. Sabrina o fotoğrafı daha önce hiç görmemişti. Büyük babası yüzünde öfkeli bir ifadeyle bir binaya dayalı merdivenin altında duruyordu. Omuzları dar, tuhaf bir ceket giymiş, gümüş haçını dışarı çıkarmıştı ve bir eliyle şapkasını tutuyordu. Sabrina annesinin sayfayı çevirmesini istemişti ama annesi ona karşı gelip çirkin peruğuyla öylece oturup fotoğrafa bakmıştı. Sabrina yatmadan önce daireyi bir kez daha dolaşıp pellerinaya baktı ve tüm pencerelerin kapalı ve kilitli olup olmadığını kontrol ettikten sonra salona gidip sokağa açılan kapıyı ve güçlendirilmiş kapının önündeki merdiven boşluğunu gösteren monitörü açtı. Asansörün diğer tarafında bir bebek arabası duruyordu. Dün gece sokaktan biri kapı zilini çalmıştı ama kimse yoktu. Muhtemelen biri yanlış düğmeye basmıştı. Sabrina monitörü kapatıp yatak odasına gitti, telefonunu şarja taktı ve tabancası kılıfında giyinik halde yatağa uzanıp ışığı söndürdü. Telefonunun ekranı bir süre parladıktan sonra karardı. Sabrina tavana bakıp gözlerini kapattı ve yarın yerine birinin geleceğini düşündü. 68. Bölüm. Sabrina Siobhan irkildi ve karanlıkta gözlerini açtı. Adrenalin tüm vücudunda dolaşıyordu. Birisi dairenin kapısını çok sert çalıyordu. Sabrina yataktan kalktı ve dengesini kaybedince bir eliyle duvara uzandı. Saat kaç ki? Pellerina'nın odasının önünden geçerken boynundaki haçı düzeltti. Karanlık oturma odasını geçerken tabureye sertçe çarptı. Ceketi hala kanepenin üzerindeydi. Kapı bir kez daha çaldı. Sabrina karnını kaşıdı ve hole geçerken elini kılıfındaki tabancasına götürdü. Düğmeleri görebilmek için ışığı, sonra da kapı telefonunun yanındaki duvarda asılı monitörü açtı. Siyah beyaz görüntü titreşti, sonra netleşti. Annesiydi bu. Annesi merdiven boşluğunda durmuş, kapıyı yumrukluyordu. O kıvırcık peruğu takmış kameraya bakıyordu. Kapı telefonunun düğmelerinin ışığında yüzü görünse de arkasındaki merdiven boşluğu tamamen karanlıktı. Nasıl olmuştu annesi buraya gelmişti? Sokak kapısından girmeyi bir şekilde başarmış, asansöre binmişti ve şimdi dairenin kapısının önünde duruyordu. Sabrina güçlükle yutkundu ve mikrofonun düğmesine bastı. Anne, burada ne işin var? Annesi kızının sesinin nereden geldiğini anlamadan etrafına bakındı ve sonra tekrar kapıyı yumruklamaya başladı. Burayı nasıl buldun? Annesi üzerinde adresin yazılı olduğu kağıt parçasını gösterip sonra tekrar çantasına koydu. Sabrina bunun nasıl olduğunu anlamaya çalıştı. Bu görevi aldığında annesinin yanındaydı. Telefonda konuşurken adresi yüksek sesle tekrarlamış, annesi de bunu kendisine söylediğini sanmıştı muhtemelen. Annesi geri adım attığında merdiven boşluğundaki karanlık onu neredeyse yuttu, yüzü gri bir gölgeye dönüştü. ''Anne, eve gitmelisin.'' dedi Sabrina. ''Yaralandım ben.'' Tekrar ışığa yaklaştığında elini peruğunun altına götürüp kanlı parmaklarını gösterdi. ''Tanrım, ne oldu?'' Sabrina kapının kilidini açtı, kolu aşağı indirip monitörden annesine baktı ve zayıf bir adamın karanlıktan hızla çıktığını gördü. Kapıyı sadece araladı ama diğer tarafta birinin kolu tuttuğunu hissedince tekrar kapatmaya çalıştı. ''Kimse ölmeyecek.'' diye ağladı annesi. ''Bana söz verdi.'' Sabrina bir elini kapı çerçevesine dayayıp tüm gücüyle çekti. Ne olduğunu anlayamıyordu. Kapının diğer tarafındaki kişi o kadar güçlüydü ki aradaki mesafe yavaş yavaş açılıyordu. Onları zapt etmesi mümkün değildi. İnlerken kapı kolu terli elinden kaymaya başlamıştı bile. Sabrina kapıyı son bir kez daha çekip kapatmaya çalıştı ama mümkün değildi. Kolu bırakıp geriye doğru tökezlerken pellerina'nın pofuduk terliklerine takılıp omuzunu duvara çarptı ve çerçeveli bir posteri yere düşürdü. Sabrina karanlık oturma odasından doğruca pellerina'nın yatak odasına koşarak pellerina'nın sıcak bedenini kucağına alıp onu susturdu ve ardından koridoru koşarak geçip aceleyle kendi odasının önünden banyoya girdi. Kapıyı sessizce kapatıp kilitledi ve ışığı kapattı. ''Pellerina, hiç ses çıkarmamalısın, bunu yapabilir misin?'' Kızın tir tir titrediğini hissedebiliyordu. ''Evet.'' diye fısıldadı pellerina. Sabrina ona küvetin içine uzanıp kafanı kaldırmaman gerekiyor. ''Küveti özel bir yatak olarak hayal edebiliriz.'' dedi. Küvete birkaç büyük havlu yerleştirdikten sonra oraya uzanabilmesi için pellerinayı küvetin kenarına kaldırdı. ''Kızlar mı geldi?'' diye sordu pellerina karanlıkta. ''Merak etme, ben halledeceğim. Sen sadece sessiz olmaya çalış.'' Pellerina ona daha önce bir arkadaşının kuzeninin kör olduğunu, çivilerin hala gözlerinde olduğunu, gazetelerde haber yapıldığını ama ormanda saklandıkları için polisin palyaço kızları hala bulamadığını anlatmıştı. Sabrina insanlar gerçek olduğunu söylese de bunun aslında uydurma bir hikaye olduğunu, kendi çocukluğunda da benzer şeyler anlatıldığını söyleyerek onu sakinleştirmişti. Pellerina'ya iyi geceler dilemeden önce komik bir örnek anlatmış, onu güldürmüştü. Sabrina kapıdan uzaklaşıp kılıfını açtı ve tabancasını çekip hazneye bir mermi yerleştirip emniyet mandalını açtı. ''İyi misin Pellerina, yatıyor musun?'' ''Evet.'' diye fısıldadı kız. Sabrina telsizinin dün gece kanepede bıraktığı ceketinde olduğunu biliyordu. Komuta merkeziyle bir an bağlantı kurabilmek için onu yanından ayırmaması gerekiyordu. Böyle olmamalıydı. Dikkatsiz davranmıştı. Telefonun yatağın yanındaki komodinde görünür şekilde duruyordu. Adam odaya girdiyse muhtemelen onu almıştı. Kapıyı açması için kandırıldığına inanamıyordu. Annesinin düştüğünü ve yardıma ihtiyacı olduğunu sanmıştı. Ama belli ki biri güvenli evin yerini öğrenmiş, Sabrina'yı içeri girerken görmüş, sonra da annesinin izini sürüp onu yardım hizmeti verilen evden almış olmalıydı. Pellerina hareket edince küvetten donuk bir takırtı geldi. "Kıpırdamadan yat," diye fısıldadı Sabrina. Sonra karanlığın içinden çıkan zayıf adam ve elinden kayan kapı kolunu düşündü. Gözleri yavaş yavaş karanlığa alışıyordu. Koridordaki lambadan gelen zayıf ışık banyoya yansıyordu. Belli belirsiz parıltısı ise banyo kapısının altından ıslak bir şerit gibi görünüyordu. Dışarıda birinin durduğunu göstermeye yetecek bir ışık. 69. Bölüm. Sabrina karanlık banyoda hiç kıpırdamadan durmuş kapının altındaki ışığa bakıyordu. Olabildiğince sessiz nefes alıp veriyor, sırtından aşağı terler aktığını hissediyordu. Evin bir yerinden gelen metal sesini duydu. Adam Pellerina'nın odasına girmiş olmalıydı. Perdeleri açtığında halkaların raylarda kayan sesini duydu. Sabrina kulağını banyo kapısına dayadı. Adam Pellerina'nın odasını arıyordu. Kapıyı açtığında gardırobun manyetik kilidi tıkırdadı ve boş plastik askılar çarpıştı. Sonra yine ayak sesleri duyuldu ama hangi yönden geldiğini anlamak mümkün değildi. Sabrina tabancayı kapıya doğrultup geri çekildi. Kapının altından gelen kesintisiz ışığa baktı. Kalbi küt küt atıyordu. Adam sistematik bir şekilde evi arıyordu ve onları bulması an meselesiydi. Kanepenin üzerindeki ceketinden telsizi alıp banyoya dönmesi ve alarm vermesi gerekiyordu. Adamın silahı yoksa destek gelene kadar onu oyalayabilirdi belki. Adamın tekrar oturma odasına geçtiğini anladı. Halının üzerinden yürürken ayak sesleri kayboldu ama sonra yeniden duyuldu. Koridora, diğer yatak odalarına ve muhtemelen mutfağa gitmişti. "Sabrina, burada bekle," diye fısıldadı Pellerina'ya. Sabrina bir an tereddüt ettikten sonra kilidi yavaşça çevirip kolu aşağı itti ve kapıyı dikkatle açtı. Tabancanın namlusunu kapıdaki çatlağa doğrulttu ve parmağını tetikten çekmeden diğer eliyle kapıyı iterek açtı. Sabrina dışarı çıktı ve tabancayla geçidi tarayarak güvenliğinden emin oldu. Ağır gümüş haç göğüslerinin arasında sallanıyordu. Sabrina banyo kapısını kapatıp loş koridordan iki yatak odasının kapısına ve oturma odasının girişine baktı. Her yer sessizliğe gömülmüştü. Sabrina birinci kapıyı geçtiğinde cep telefonunun yerinde olmadığını gördü. Oturma odasıyla diğer yatak odasının kapısına sürekli bakarak yürümeye devam etti. Pellerina'nın odasının kapısına baktı ve geçerken ürperdi. Ağır adımlarla oturma odasına yaklaştı. Arkasındaki ahşap zemin gıcırdadı. Her kapı tehlike arz ediyordu. Sabrina koridorun bir duvarının dibine yanaşıp tabancayı önüne doğrulttu. Şimdi oturma odasının yumuşak halısını ve ceketini bıraktığı kanepenin ucunu görebiliyordu. Sabrina arkasına baktı ve banyo kapısının kolu hafifçe hareket etmiş gibi bir izlenime kapıldı. Yürümeye devam etti, başka seçeneği yoktu. Adam onu orada bekliyor olsa bile oturma odasına girmeliydi, her yer sessizdi. Sabrina kollarını büküp tabancayı yüzünün önünde tuttu ve nefesini kontrol etmeye çalıştı. Mutfak kapısının eşiği gıcırdadı. Adam orada duruyordu muhtemelen. Sabrina anında tepki verip koridordaki son birkaç adımını hızlandırdı. Aceleyle karanlık oturma odasına girdi. Duvarları gözden geçirip sonra bir dizinin üzerine çöktü ve tabancayı sağdan sola doğru odanın içinde gezdirdi. Giriş salonundaki ışığın parıltısı zemine, yarı kapalı mutfak kapısına kadar ulaşıyordu. Kanlı ayak izleri parke zeminde her iki yöne gidiyordu. Sabrina ayağa kalkıp geniş kanepenin etrafından dolanarak telsizin ceketinin sol omuzundan sarktığını gördü. Tam ona uzanacak yani bir mutfak sandalyesinin masaya çarptığını duydu. Mutfak kapısı açıldı ve Sabrina kanepenin arkasına çöktü. Adamın ayak sesleri yaklaşıyordu. Sabrina sağ elindeki tabancaya baktı. Namlu yumuşak halının üzerinde duruyordu. Çok hızlı nefes alıp veriyordu. Adam şimdi oturma odasındaydı. Adımları ahşap zeminde yavaşlayıp halının üzerinden geçerken tümüyle sessizliğe gömüldü. Sadece 3 metre ötesindeydi. Pellerina'nın saklandığı banyoya doğru gidecek olursa onu görmesin diye Sabrina yana doğru kaymaya çalıştı. Nabzı kulaklarında gümbür gümbür atıyor, adamın ne yaptığını duymasını zorlaştırıyordu. Taburaya doğru yürüyordu sanki. Şimdi kanepeye yaklaşıp doğruca onun yanına geliyordu. Sabrina adamın onu bulmak üzere olduğunu anladı. Birkaç adım daha atarsa yerde yattığını görecekti, dolayısıyla şimdi olmalıydı. Tabancayı 2 eliyle tutup ayağa fırladı. Ama orada kimse yoktu. Elinde tabancayla odanın her yanına göz gezdirdi, adam gitmişti. Yanlış duymuş olmalıydı. Titreyen elleriyle telsizi ceketinden alıp pellerinanın olduğu banyoya yöneldi. Sadece birkaç saniye sürmüştü ama adamın kanepenin diğer ucuna çömelmiş olduğunu fark ettiğinde artık çok geçti. Adam ayağa kalkmıştı ve şimdi tam arkasındaydı. Sabrina tabancayla birlikte döndü ama bir şey aniden elini engelledi ve bir bıçağın ağzı koltuk altına saplandı. Tabanca halının üzerine düşüp sekti ve sonra ahşap zeminde kaydı. Koltuk altına öyle şiddetli bir acı saplanmıştı ki adam onu yana doğru sürükleyip bacaklarını tekmeleyerek altından çektiğinde Sabrina karşı koyamadı. Tüm ağırlığıyla sehpanın üzerine düştü. Sehpanın kenarı beyzbol sopasıyla vurulmuş gibi bir darbeyle ona çarptı. Meyve kasesi paramparça oldu. Sabrina yere yuvarlanırken düşüşünü eliyle hafifletmeye çalıştı ama buna rağmen ensesini yere vurmaktan kaçınamadı. Meyve kasesindeki portakallar halının üzerinde yuvarlanıyordu. Sabrina nefes nefese ayağa kalkmaya çalıştı. Koltuk altından sıcak kan akıyordu. Kumsalda durmuşla denize bakıyormuş gibi hissediyordu. Ama bunun sadece kendi nefes alıp verişi olduğunu, dolaşım şokuna girdiğini anladı. Adam omzuna sertçe vurup ona baktı. Buruşuk yüzünde son derece sakin bir ifade vardı. Eğildi ve bıçağı engellememesi için ağır gümüş açı kenara itti, Sabrina'yı sabitledi, sonra bıçağı memelerinin arasında göğüs kemiğinden doğruca kalbine indirdi. Büyük bir dalga yuvarlanarak yaklaştı ve bir tıslama sesiyle kırıldı. Adam ayağa kalktı. Sabrina sadece bulanık bir figür, ince bir silüet görebiliyordu. Adam bıçağı mutfaktan almıştı. Gelirken yanına silah alma zahmetine bile girmemişti. Sabrina merdivenin altında duran büyük babasının fotoğrafını düşündü. Sonra dalga üzerine geldi. Her yer kararıp soğudu. 32. ayrımın sonu. Sayfa 356.